Ayrım 13.
Bu koğuşta hiç kimsenin, morali bozuk insanların moralini daha da bozmaya hakkı yoktur, dedi. İnsanlar hatalarını kavrayıp öz eleştiri yapabilir. Yeniden mücadeleye katılabilirler. Hiç kimsenin bunu geciktirmeye, kırmaya hakkı yoktur. Muhlis'in tavırlarını bu bakımdan hoş karşılamıyorum. Bununla birlikte canavarın şiddete başvurmasını da kınıyorum. Ne yapayım birader, dedi canavar. Burnumuzun dibinde bir duvar ötemizde millet birbirinin boğazına sarılıyor. Komando dayağı altında inliyor. Bu adam zerre kadar etkilenmiyor. Yakında dayaktan birkaç kişi daha gelir diyerek yılışıyor. Ben nasıl diş bilemeyeyim bu adama? Çetin yeniden daldı. Of çekti, ayağa kalktı. Yatağına uzanarak düşünmeye, hayallere dalmaya gitti. Yemekhanedeki konuşmaları dinlemek için kapının arkasında vaziyet alan Durali, Çetin'in geldiğini görünce usuldan çekildi. Açlık grevinin 10. gününde bir durum değerlendirmesi yapıldı. Nöbetçi gardiyanın akşam yemeğine gittiği, hücre koridorlarında kimsenin bulunmadığı bir sırada tartışıldı. Sesler beton ranzaya serilmiş aç insanlardan çıktığı için titrek, karıncalı ve cılızdı. Grevcilerin bir kısmı, destekleme grevinin bu kadarıyla yeterli olduğunu, tüm koğuşların grevi bıraktığını, artık sürdürmenin bir anlamı olmadığını ileri sürerek sona erdirilmesini önerdiler. Diğerleri, grevin bir müddet daha sürdürülmesini savundular. İhtiyar Ufaklık ve Civo, kan işlediklerini açıkladılar. Grevi 5-6 gün daha sürdürmenin ne gibi bir yararı olacağını sordular. Azer, bünyesi zayıf ve hasta arkadaşları daha fazla zorlamanın doğru olmayacağını, destek grevinin 12. gününde bırakılmasını önerdi. Biraz daha tartışıldıktan sonra öneri üzerinde uzlaşıldı. Grevin 12. günü sabahı dilekçeler yazıldı. Dilekçelerde karıştır barıştır politikasını protesto ve karışık koğuşlardaki direnişi destekleme amacını taşıyan grevin sona erdiği bildiriliyordu. Ayrıca karıştır barıştır politikasının devam etmesi halinde protestoların değişik biçimlerde sürdürüleceği de vurgulanıyordu. Dilekçeler sabah sayımında yardımcı müdür Musa'ya verildi. Öğleye doğru bir gardiyan kalabalığıyla birlikte başmüdür geldi. Tüm hücredekileri eşyalarıyla birlikte hücre koridoruna çıkarttı. Grevcileri tek tek tepeden tırnağa süzerken ürperdi. 12 günde bu kadar zayıflamalarına, sararıp solmalarına şaştı. İnce bir acıma duygusu yokladı yüreğini. Herkes torbalarıyla birlikte dizilip tamam olduktan sonra, ''Arkadaşlar'' dedi, ''koğuşunuza gidip normal cezaevi yaşantınızı sürdürün. Bazılarınızın görüşçüleri geldi.'' Görüş yasağı cezasına çarptırıldığımız için görüşemeden gittiler. Çok uzak yerlerden gelmişlerdi. Ağladılar, üzüldüler. Bizler de üzüldük tabii. Biliyorsunuz buradaki durumun düzeltilmesi konusunda bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur. Her şey genelkurmaya ve bakanlığa bağlıdır. Hiç kimse bir şey söylemedi. Başgardiyan, gavur veli, herkesin eşyalarını alarak kendisini izlemelerini söyledi. Toplu halde A1 koğuşuna girdiler. Koğuş onlara temiz, aydınlık, ferah bir edayla gülümsedi. Derin bir iç huzuruyla herkes eski ranzasına yerleşti. Ufaklık lök gibi çöktü sıraya. ''Birer bardak süt içelim arkadaşlar, bir de çay ısmarlayalım, bağırsaklarımız ısınsın.'' dedi. İhtiyar, ''Bu A3 koğuşunun tutumunu beğenmedim. Grevi 6. gününde bıraktılar. Sormadan yaptılar bunu. Keskinlikle gevşeklik ve palavracılıkla irade zayıflığı baş başa gidiyor.'' Hayhuycu bir koğuş, dedi Mestan. Bıyıkları terlememiş küçük burjuva gençlerini hep oraya doldurmuşlar. İçlerinde bir tek proleter olduğunu sanmıyorum. Herkes bıyık altından gülümsedi. Ufaklık 3 demlik çay istemek için kapı mazgalına vurdu. Mazgalı Cemşit Ağa açtı. Uzatılan çay pusulasını aldı. Çok önemli bir belgeyi inceliyormuş gibi pusulaya daldı. Tamam, anlaşılmıştır, diyerek mazgalı kapattı. ''Bu gece ilginç bir rüya gördüm.'' dedi Ufaklık. ''Şu bizim Cemşit Ağa var ya, kurbanlık koyun gibi elimi ayağımı bağlayarak resmen kesti. Sonra derimi yüzdü, saman doldurdu. Kellemi yerine oturttu, elimi doğrayıp önüne koydu, iştahla yedi. Derisi yüzülenlerin soyundansın.'' dedi Azer. ''Mani'nin, Allacı Mansur'un, Nesimi'nin soyundan.'' Sigarasından bir yudum çekti Bilal. ''Gardiyanlar içinde cellatlık yapamayacak bir adam varsa o da Cemşit Ağa'dır.'' dedi. ''İçlerinde cellatlık yapabilecek çok az adam var.'' diye voltaya başladı Hıdır. Cezaevinde en sevdiği şeye, voltaya. Önce süt içtiler, bisküvi yediler, günlük gazetelere bir göz attılar. Sonra demlikler geldi. Doldur içelim doldur sesleri yükseldi. Damaklara sindi çayın çekici ruhu. İncecikten tatlı bir rehavet çöktü ranzalara. Ağır gelir, dokunur kaygısıyla öğle karavanasını pek yiyemediler. Öğleden sonraki havalanma haklarını kullanmak için toplu olarak bahçeye çıktılar. Belden yukarı soyunarak duvar dibinde çömeldiler. Yaşam şevki bastı yüreklerini, ilikleri ısındı. Muhtar göbeğine, sarışın tenine baktı tembel tembel. Anamın nizamiye kapısına geldiği ve mutlaka ağladığı kanısındayım dedi. Azeroğlu elini muhtarın ensesine attı. Duyarlı, gözü sulu bir kadın mı? Evet, çok sever beni, çok ağlar. Cehalet abidesi olmasına ve bana bir nevi sevdalanmasına rağmen bunca yıllık mahpusluk hayatımda hiç ağladığını görmedim anamın. Yanılıyorsun dedi ufaklık. Büyük acılara gözden değil içten ağlanır. Ağlayışın en kahredicisidir o. Gözlerin altındaki, alındaki çizgilere, saça ve yüreğe vurur o. Belki de bu türden bir ağlayış içindedir anan. Olabilir. 4 yıldır göremiyorum garibimi dedi Azeroğlu. Bu sırada tecrit binasının penceresinde ürkek, yabancı yüzler belirdi. Yumurtadan yeni çıkmış civcivler gibi birbirlerini iten kafalarla doldu pencere. Cezaevine yeni gelenler var, kalkın bir bakalım dedi muhtar. Duvar dibinden kalkarak tecritin pencerelerine yaklaştılar. Jandarmanın bakıp bakmadığını anlamak için tepedeki kuleyi kestiler. Topçu tecritten garip garip bakanlara, ''Nereden geldiniz?'' diye sordu. ''Mamak'tan. Kaç kişisiniz? Sağcı var mı?'' 8 kişi geldik. 7 tanesi solcudur. Ben ülkücüyüm. Siz necisiniz?'' ''Biz hepimiz devrimciyiz.'' dedi topçu. Sağcının yanında gülümseyen solcu kafalara selam verdi. ''Yandaki pencereye geçin de sizinle konuşalım.'' diye eliyle işaret etti. Topçu solculara cezaevi hakkında bilgi verirken ve nasıl davranmaları gerektiğini söylerken Kazım da sağcıyla konuşmaya başladı. ''Adın ne senin?'' ''Abdurrahim.'' ''Bak Abdurrahim, bu cezaevi diğer cezaevlerine benzemiyor. Koğuşlarda karıştır barıştır politikası uygulanıyor. Bu yüzden kavgaların sonu gelmiyor. Bu yüzden kanlı bir cezaevi haline geldi burası. Bak şu karşıki bina revir binasıdır. Bu binada hem sağcı hem de solcu yaralılar var. Durumu onlardan da sorup öğrenebilirsin.'' Abdurrahim revir binasına bakarken Kazım konuşmasını sürdürdü. Bu cezaevinde karıştır barıştır politikasının gönüllü bir aleti olmamak gerekiyor. Henüz karışık koğuşlara verilmemişken dilekçe yaz. Karışık koğuşlara gitmek istemediğini, tarafsız koğuşlara verilmeni bildir. Abdurrahim kibirli ve alaycı bir tavırla güldü. Ben ülkücüyüm, tarafsızlara gitmem, ülküdaşlarıma ihanet etmem dedi. Sen devleti savunmuyor musun? Savunuyorum. Devleti savunan bir kimsenin tarafsıza gitmesi anormal bir davranış değil ki. Devlet bu cezaevinde herkesin barışmasını, tarafsızlaşmasını istiyor. Ben ülküdaşlarımın tavrına bakarım. Karışık koğuşlardaki ülküdaşlarının bir kısmı tarafsızlara gitmek istiyor ama devlet vermiyor. Neden vermiyor dedi Abdurrahim. Çünkü onlar aracılığıyla devrimcileri tarafsızlaştırmaya çalışıyor. Onları vermeye kalkışsa karışık koğuştaki sayısal dengenin bozulacağından, giderek karışık koğuş uygulamasının ortadan kalkacağından korkuyor. Her gitmek isteyen sağcıyı tarafsızlara vermeye kalkışsa, koğuşta bir müddet sonra sağcı kalmayacağını biliyor devlet. Devlet için önemli olan devrimcilerin boyun eğmesi, tarafsızlaşmasıdır. Sizler kobay olarak kullanılıyorsunuz. Bu politikaya karşı çıkmalısınız. Abdurrahim gülerek başını salladı. Seni kurnaz dedi. Komünistlerle aynı paralele düşmemizi istiyorsun değil mi? Biz komünistlerle devlete karşı birlikte hareket etmeyiz. Karışık koğuşlara gitmeyi çok istiyorsun herhalde dedi Kazım. Çok istemiyorum ama gideceğim. Komünistlerle mücadele neredeyse oraya gideceğim. Acıyorum sizlere. Faşizme gönüllü askerlik ediyorsunuz. Bilime, ekmeğe ve özgürlüğe karşı düşmanlıktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Siz Moskova uşaklığından ne zaman vazgeçerseniz? Biz kimsenin uşağı değiliz. Dünya proletaryasının ve onun Türkiye'deki müfrezesi, Türkiye proletaryasının neferleriyiz. Amerikan emperyalizmine uşaklık edip etmediğinizi bir düşünün bakalım. Biz kimsenin uşağı değiliz. Biz Türk milletinin ve son Türk devletinin askeriyiz, ülkücü askeri. Kökümüz, soyumuz, tarihimiz bellidir bizim. Köksüzün gönlünü rüzgar tayin eder. Karşılıklı konuşmaları, solcularla konuşanlar hariç hemen herkes dinliyordu. Muhtar sonunda dayanamadı. Bırak bu herifi dedi. Kemikleşmiş iyice. Bu adam olmaz. Sen adam mısın Şişko dedi Abdurrahim. Muhtar öfkeden kızardı. Köpeklik etme, köpeklik etme dedi. Defol git pencereden. Göbeğinden belli senin Moskova beslemesi olduğun. Moskova köpeği. Civo dayanamadı. Gür bir sesle. Çekil ulan, çekil o pencereden köpek herif diye bağırdı. Senin şeflerin tarafsızlara gitmek istiyor oğlum. Karışık koğuşlara gidip de kahraman mı olacaksın? Abdurrahim abirlileri alaya alırcasına güldü. Sigarasını püfürdeterek. Uysuz itler gibi hırlamayın lan dedi. Bak arkadaşınız beraber geldiğimiz solculara ne diyor deminden beri? Tarafsız koğuşlara gitmeyin diyor. Kendiniz gitmiyorsunuz, bize gidin diyorsunuz. Bu sırada bahçe kapısının kilidi şakırdadı. Cemşit Ağa hava saati dolan abirlileri koğuşa aldı. Halsiz olduklarından herkes ranzasına çıktı. Topçu Kazım'ın ranzasına yaklaşarak, ''O faşist herife cezaevi hakkında bilgi vermen yanlıştır. Ayrıca onu ikna etmeye çalışman da boşunadır. Bu cezaevinde bizim faşistlerle konuşacak pek bir şeyimiz yok.'' dedi. Kazım sinirlendi. Bağdaş kurarak kalın kara bıyıklarını çekiştirdi. ''Bırak artık bu tip çocukluk hastalıklarını Topçu, bırak.'' dedi. ''Faşizmin kandırdığı tüm unsurlarla konuşuruz. Sempatizan veya militan olsun fark etmez. Onlara tuttukları yolun yanlış olduğunu bıkmadan, usanmadan ısrarla anlatırız.'' ''Yahu bırak.'' dedi Topçu. ''Cezaevinde faşistleri propagandayla tuttukları yoldan caydırmak hayaldir.'' ''Yanlış konuşuyorsun.'' dedi Azer. ''Propaganda etkisini uzun vadede gösterir. Devrimci propaganda gerçeğe dayanır. Dile gelen gerçeklerden daha kavratıcı, daha etkili bir silah var mı? Ben mücadele içinde pişmiş faşistlerin, militan faşistlerin propagandayla yollarından cayacağını sanmıyorum. Tümü caymaz tabii ama cayanlar olur.'' dedi Kazım. ''Çok iyi niyetlisiniz siz.'' diye söze girdi muhtar. ''Onlar kurttur kurt. Halkımız boşuna dememiş, kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez.'' diye. İhtiyar güldü. ''Ama o kurttur.'' dedi. ''O içgüdüleriyle hareket eder. Masum kuzuları yememesi konusunda onunla tartışmak boşunadır. Tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. Doğrudur. Ama biz insanları tartışıyoruz. Özellikle de sıradan kandırılmış insanları. Faşistler de kurttur. Kurt gibi olur. Şiddetin dilinden anlar onlar. Yaklaşımınız yanlış. Yanlış dedi Kazım. Faşizmi devrim yok edecektir. Bunu tartışmıyoruz. Faşistlere yönelen devrimci propagandanın önemini ve etkisini küçümsüyorsunuz. Bu sol bir tutumdur ve zararlıdır. Olanak olsa da buradaki tüm faşistlere devrimin dünya görüşünü, ruhunu anlatabilsek. Topçu tartışmak istemeyince tartışmalar durdu. İkindi uykusuna girdi koğuşun yarısı. Pencere parmaklıklarına vurdu gün ışığı. Serçelerin cıvıltıları egemen oldu sessizliğe. Akşam yemeğine doğru koğuş kapısı şangırtıyla açıldı. Ellerinde torbalarla Tavas girdi içeri. Uyanık olanlar Tavas'ın geldiğini söyleyerek uyuyanları kaldırdılar. Tavas torbaları ilk ranzanın yanına koydu. Selam vermeden hızla tuvalete gitti. Abirliler şaşkın şaşkın gülmeye başladılar. Muhtar karnını tuta tuta gülmeye başladı. ''Deli mi azdı? Bir deli daha geldi.'' dedi. ''Allah sabır versin, çok çektirir bu deli herif bize.'' Civo'nun bu çıkışı üzerine ranzasından indi Azeroğlu. ''C2 koğuşunda değil miydi bu herif?'' dedi. ''Neden verdiler acaba bizim koğuşa?'' ''Aşırı çıkışlar yapmış, idarenin canını sıkmıştır herhal.'' dedi Kazım. ''Burayı aklı başında ihtiyarlar koğuşu gördükleri için belki Tavas'ı Zıvana'ya sokabilirler diye vermişlerdir.'' Bilal, ''Gelsin de bir sorup öğrenelim. Yayla danası gibi koşturdu tuvalete.'' ''Doğru dürüst bir şey de öğrenemeyiz ondan.'' dedi Hasan. ''Parlak palavralar saçmalayıp duracak.'' Tavas hızla yatakhaneye girdi. Torbalardan birisini karıştırdı. Bir havlu çıkardı. Birkaç kez burnunu çekti. ''Hoş geldinlere bir tek, tümünüze hoş bulduk.'' diyerek cevap verdi. Cebinden bir tarak çıkardı. Kırlaşmış saçlarını taradı. Tarağı üfledi. Bıyıklarını taradı. Burnunu çekti, bir bardak su istedi. ''Yemekhaneye geçelim de konuşalım Tavas. Şimdi sende zengin haberler var.'' dedi Kenan. Bütün koğuş yemekhaneye geçti, sıralara oturdu. Tavas herkesin karşısına, kara tahtanın önündeki sıraya oturdu. Kaşlarını çatarak burnunu peş peşe çekti. Kenan, anlat bakalım Tavas, nasıl oldu da seni bu koğuşa verdiler?'' Tavas herkesi tepeden mağrur bir seyirle süzdü. Çenesini kaşıdı, başını kara tahtaya yasladı. ''Cezaevinin en eylemli insanı olduğumu biliyorlar.'' dedi. ''Faşizmi tepeden, alttan, yandan, önden, arkadan sıkıştırdığımı biliyorlar.'' Dinleyenlerin makaraları gevşedi. Kahkahalarla sarsıldı Bilal. Gülmeyelim diye anında uyardı Tavas. Güleceksek hep beraber gülelim. Koğuş ciddileşti. Amma da manyağa çattık dercesine sessizce dinlemeye koyuldu. İki fakülte bitirdiğimi biliyorlar. Gittiğim her koğuşun uyuşukluktan kurtulduğunu, eylemli hale geldiğini biliyorlar. Kısa bir sessizlik oldu. Ufaklık gülmemek için kendisini güçlükle dizginledi. C2'de durum nasıl Tavas? Ben gitmeden orada devrim acınacak durumdaydı. Varlığım her şeyi değiştirdi. Her türlü yılgınlığa saldırdım. Korkunun yerini cesaret aldı. Karıştır barıştırcılar en çok bana saldırıyorlardı. Her şeyin merkezine beni koymuşlardı. Ufaklık kulak memesiyle oynarken sezdirmeden gülümsedi. Faşistlerin son durumu nasıldır dedi. Her şeyi namaza, Kur'an'a ve Allah'a verdiler. Benim varlığım onların dine daha çok sarılmasına yol açtı. Gittiğim yere devrimi ve eylemi götürdüğümü çok iyi biliyorlar. Benim buraya gelmem C2 faşizmi için kazanç, C2 devrimi için ise kayıptır. İhtiyarla Bilal gülmek için tuvalete gittiler. Mistan içinden bir küfür savurarak kalkıp yatakhaneye gitti. Bugünlerde C2'de yeni bir kavga çıkabilir mi dedi Azeroğlu. Tavas bir an düşündü, burnunu çekerek her an her şey olabilir dedi. Benim gelmemle faşistler bizimkilerine saldırabilir. Bizimkiler saldıramaz mı? Hiç sanmıyorum. Benim buraya gelişim dengeyi allak bullak etti. Planı kim yapacak, saldırıyı kim yönetecek, ölümcül darbeyi kim bindirecek? Bunlar hep cevap isteyen önemli sorulardır. Kıç attırır Allah'ıma, devrimdir bu. Fıstıki makam ağır ahenk kişi değil. İhtiyarla Bilal gülümseyerek içeri girdiler. Ufaklık çelebi inceliğiyle göz kırptı ihtiyara. Bir çay söyleyin de Tavas'la birlikte içelim, hoş geldin çayı olsun dedi. Tavas'ın yanında bıyıklarını çiğneyen muhtar, ne kadar da kendisini övüyor dengesiz herif diye düşündü. Soru sormak için fırsat kolladı, bekledi. Dayanamadı ve birden söze girdi. Bana bak Tavas dedi. Karıştır barıştır politikasının çökertilmesi konusunda C2'deki arkadaşlar ne düşünüyor? Planları, tartışmaları, umutları var mı? Ne çökertmesiymiş? Doğum günü pastasını mı çökertiyorsun? O kadar kolay mı yani? Yılların ateşinde pişmiş, şakakları kırlaşmış militanlar nerede? En az iki fakülteyi bitiren ve teoriyi yutan militanlar nerede? Ufaklık tatlı bir tebessümle düşündü. Tavas'tan doğru dürüst bir şey öğrenmenin olanaksızlığı kanısına vardı. Ve Tavas'la eğlenmenin iyi bir koğuş meşgalesi olacağı kararına vardı. Bu cezaevinin en ilginç, en kültürlü delisi herhalde budur dedi kendi kendine. Kendisiyle alay edildiğinin farkında olup olmadığını anlamak için. Gerçekten de dedi. Senin bu koğuşa gelmen C2 koğuşu için büyük bir kayıptır. Gerçi bu koğuş için de bir kazançtır. Ama yine de karışık koğuşların sorunları daha ağır olduğundan senin gibi tecrübeli. Faşizmin özel bir planı işte. Aşıkı maşuktan ayırmak, gülü dikenden ayırmak, düşünceyi maddeden ayırmak, başı gövdeden ayırmak, militan ruhu yürekten koparmak. Faşizm budur işte. Talimli maymun istiyor. Bilgin damarına rast geldiğinde ne güzel konuşuyor diye düşündü ufaklık. Azer gazeteden yırttığı bir parçayla yağlanan alnını sildi. Arkadaşlar arasında mücadele çizgisine ilişkin hiç görüş ayrılığı var mı dedi. Var tabii. Artık kavga etmeyelim, kavgalardan kaçınalım diyenler var. Bunların kavga yöntemiyle karıştır barıştırın çökertileceğine olan inançları zayıftır. Eylemsizliği savunuyorlar. Gelsin karavanalar, gelsin çaylar, gelsin mektuplar, gelsin uykular, gelsin görüş günleri. Bunların teorisi bu işte. Yükselttiğim eylem ateşinden korkuyorlardı. Yattığım ranzadan saçımın hücrelerine kadar benden nefret ediyorlardı. Çay geldi, ufaklık Tavas'a 3 şekerli bir çay sundu. Tavas burnunu çekti. Çay içerken, cezaevinde çok büyük bir otoritem, derin bir saygınlığım var diye düşündü. C2 koğuşundaki arkadaşlar bizim koğuş hakkında ne düşünüyorlar dedi çilçili bu. Eski tüfekler, entelektüeller koğuşu diyorlar bu koğuşa. Akşam karavanası geldi. Sofrada konuşuldu. Yemekten sonra Tavas eşyalarını dolaba yerleştirdi. En alt ranzaya, Mestan'ın altındakine yerleşti. Uyku saatine kadar sohbet edildi. Uykudan önce Mübarek Hanımlar adlı kitabı aldı. Uzanık vaziyette gözlerini satırlara dikerek derin düşüncelere daldı. Tüm cezaevinin en kültürlü, en militan, en örgütçü adamı olduğunu söyledi kendi kendine. İki çocuk babası olmak, iki fakülteyi bitirmek ve silahı çekerek kayınbabasını yaralamak diye mırıldandı. Sağa döndü, bir yaprak çevirdi. Okuyormuş gibi gözlerini sayfaya dikti. Yan gözle çaktırmadan alt ranzada yatanları denetledi. Kendini koğuş temsilciliğine layık gördü. Azer'e küfretti. İyi bir adam olsaydı koğuş temsilciliğini hemen bana devrederdi diyerek soludu derin derin. Sola döndü. İki yaprak birden çevirdi. Yine tilkivari bir bakışla yatanları süzdü. Bu davarlara benim çobanlık yapmam şart. Yoksa işler yürümez dedi içinden. 5-6 yaprak birden çevirdi. Her alanda kitap yazacak güçte ve yetenekte olduğunu düşündü. İhtiyara küfretti. Kendisinin ondan 1000 kat daha tecrübeli olduğunu haykırdı. Aniden kalktı, tuvalete gitti. İhtiyacını gördükten sonra aynanın karşısına dikildi. Kendisini önce halk ordusu komutanı olarak gördü. Kaşlarını çattı. Çenesini hafiften yukarı kaldırarak başını yana çevirdi. Tam bir mareşal havası vermek için ellerini kalçasına attı, göğsünü şişirdi. Cezaevinin en yakışıklı insanı olduğunu söyledi. İnsanın zekası alnının alımlılığından, çekiciliğinden ve parlaklığından bellidir diye mırıldandı. Ülkenin en güzel alnına sahip olduğunu düşündü. Yatakhaneye geldi. Horlayışları dinledi. Uzandı. Üstünde yatan Mestan'a bir küfür savurdu sessizce. İşte cezaevinin en manyak, en kendini bilmez hödüğü diye mırıldandı. Reyhanlar, yavşan otları, kızıl mineler bürümüştü doğudaki tepeleri. Toprağa alaz otlarının acı kokusu çökmüştü. Su teresi, yarpuz, kekik ve istavrit kokuyordu rüzgar. Başı kahverengi bir sığır kuşu, ulu bir ladin ağacının tepesine konmuştu. Göğsünü cezaevine dönerek çiftleşme ve üreme ötüşüne durmuştu güzel bir sesle. Kuzeyin uçurumlarında yaşayan yırtıcı bir hamle kuşu ise cezaevinin tepesinde dönenip duruyordu. İri mor ve yeşil tarilli gözleriyle beton bahçelerde güneşlenen mahpusları süzüyordu. Ormandan çıkan baltalı bir köylü safir kuşunun şakıdığı tepeyi ağır ağır tırmandı. Tam ladin ağacının dibinde oturdu ve tepeden seyre koyuldu koğuş bahçelerinde güneşlenen mahpusları. Sağcılar solcuların yakın bir zamanda iki ya da üç koğuşta aynı anda saldıracaklarını öğrenmişlerdi. Bunun üzerine dün hemen toplanmış, bu örgütlü saldırıyı önceden suya düşürmek için solcular saldırmadan eli çabuk tutup sürpriz bir kışkırtmayla koğuşa askeri çekmeyi kararlaştırmışlardı. Buna göre önce solcuların saldıracakları haberini idareye bildirdiler. Sonra da saldırmak için hazırlandılar. Kavgayı bahçede çıkaracak, ardından toplu halde yatakhaneye çekileceklerdi. Solcular sağcıların saldıracaklarını hiç sanmıyorlardı. Bahçenin yarısını onlar doldurmuşlardı. Kimisi volta atıyor, kimisi ise belden yukarı soyunmuş güneşleniyor, gökte süzülen hamle kuşunu seyrediyordu. Sağcılar toplu halde sessizce volta atıyorlardı.